Ayrım 7. Asena, Sabahattin Önkebar. Sayfa 78. Akşener şokta. Aynı şekilde yapılan sohbetlerde PKK'nın Kürtlerin yasal temsilcisi gibi sunulmasına karşı çıkar. Yine çekirdek kadronun ABD ile AB'yi şanlı müttefik gibi görmesine itirazını seslendirince şu karşılığı alır: "Onlar bizim laikçi Kemalist orduya karşı yegane güvencemiz." Akşener işte tam o an "ben nereye geldim ve neredeyim" sorusunu kendine sormaya başlar. Hadise doku uyuşmazlığını kısa süre içinde ortaya çıkmasıdır. Akşener abartısız şoktadır. Öyle ki AKP'yi teşkilatlandırmayı hazırlayan bu ekibin Erbakan'la yakın çevresinden çok daha keskin ve katı olduğuna tanık olmaktadır. Mesela Erbakan'ın Türklük ve Türk milletiyle hiçbir zaman sorun olmamış ve bunu sergilememiştir. Keza Erbakan devleti hasım görmez. İçine sinmedi. Oysa Akşener'e göre AKP'yi kuracak ekip demokrasiyle ambalajlanmış sinsi, dinci bir harekettir. Batı güdümlü olmalarını da kuşkuyla karşılamıştır. Parti kuruluş günlerinde ABD'ye gidip kapı kapı gezilmesini ve icazet istenmesini içine sindiremez. Hele hele küresel Yahudi örgütleriyle ilişki kurma adına olmadık isimlerin vasıta yapılmaya çalışıldığına şahit olduğunda şaşkınlık geçirir. Gördüğü şuydu: bu hareket ya da oluşum için her şey mübahtı, yalan ve takiye gaye için ihtiyaç görülüyor ve yapılıp söyleniyordu. Siyaha rahatlıkla beyaz diyebiliyorlardı. Dertleri ülke değil, kendileri ve bilinçaltlarındaki ideolojiydi. Rejimden intikam adına geliyorlardı. Sonuç alma adına her şeyi inkara ve herkesle ittifaka hazırlardı. İşte bütün bu sorgulamalardan sonra Meral Akşener kararını verir. Bu nişan bile değil, söz yüzüğünü hemen atacaktır. Bunlar ecmain. Bugünlerde Akşener'in dudaklarından şu sözcükler dökülmektedir: "Ya bunlar bildiğimiz ecmain, Erbakan Hoca bunların yanında zemzem suyuyla yıkanmış. O açık ve netti. Bunlar iki yüzlü, sabah ayrı akşam ayrı. Ben duramam burada." Nitekim çok sürmez parti daha kuruluş aşamasındayken bu oluşumla yolunu ayırır. AKP Meral Akşener'siz kurulur. Sonrası süreçte şunlar yaşanır: Cem Uzan şirketinin kutlamaları için ard arda tertiplediği dönerli, İbrahim Tatlıses konserli toplantıları halktan ilgi görünce yakın arkadaş grubunun gazına girip Genç Parti ismiyle parti kurar. İşte o günlerde Cem Uzan Mehmet Gül ile Meral Akşener'e "partime gelin, ikinci üçüncü adam olun" der. Her ikisi de bu teklifi geri çevirir. Kemal Derviş sahnede. Derken Dünya Bankası'ndan kurtarıcı bakan olarak ithal edilen Kemal Derviş, siyasi kimliği olmamasına rağmen bir sabah sürpriz bir şekilde şunu söyler: "Erken seçim tek çıkış yoludur." Derviş'in o açıklaması Ecevit hükümetinin sonlanması ve AKP'nin önünün açılmasıydı ki bu da ABD'nin bilinen arzusuydu. Aslında bu sürpriz değildi. Başbakan Ecevit'in kısa aralıklarla yaptığı ABD gezilerinin ikisine de katılan bir gazeteci olarak böyle bir şeyi Washington'da gözlemlemiştim. ABD Ecevit hemen gitsin istiyordu. Clinton'dan sonra başkan seçilen oğul Bush, kendini ziyarete gelen Başbakan Ecevit'ten şunu istedi: "Biz Irak'a müdahale edeceğiz. Bu savaşta Türk askerlerinin bizimle beraber savaşmasını istiyoruz." Ecevit the end. Ecevit şu karşılığı vermişti: "Irak bizim komşumuz ve vatandaşlarıyla aynı inancı paylaşıyoruz. Biz onlarla savaşamayız. Bu itibarla böyle bir savaşa sizinle beraber katılmamız mümkün değil." Bush: "Bu son sözünüz mü?" Ecevit: "Evet." Bush: "Görüşmemiz burada bitmiştir." O buluşmanın akabinde yazı yazdım, Star gazetesindeki köşemde şu başlığı attım: "Ecevit hükümeti the end." Nitekim öyle oldu. Ve ABD'nin hükümet içindeki elemanı Kemal Derviş üstüne vazife değilken birden erken seçim dedi. Türkiye yapılan bu açıklamayla alt üst oldu. Bahçeli sahnede. Zira yapılacak bir erken seçim koalisyon hükümetindeki partileri barajın altında bırakacak ve o günlerde rüzgar alan AKP uçacaktı. Anketlerde bu durum zaten görülüyordu. Zorda olan sadece DSP ve ANAP değildi, MHP de baraj sınırındaydı. İsmail Cem'in kurduğu yeni parti ise hiç kanatlanamamıştı. Devlet Bahçeli tam bu süreçte yine büyük bir sürpriz yaptı. Partili bütün milletvekillerini Bursa Kestel'deki Koca Yayda Türkmen Kurultayı'na çağırdı. Hiçbir parti yetkilisiyle istişare etmeden şu açıklamayı yaptı. 3 Kasım 2002 erken seçim günüdür. Bahçeli'nin bu çağrısı erken seçim demekti. Zira muhalefet partileri artı MHP'nin oyu böyle bir karara yetiyordu. MHP milletvekilleri ile örgütleri ayağa kalktı. Çünkü parti baraja gömülebilirdi. Türkeş Bahçeli farkı. 2001'de yaşanan ekonomik kriz sonrası alınan tedbirler daha yeni yeni sonuç verirken yapılacak bir erken seçim intihar demek olacaktı. Oysa normalde genel seçime daha 1,5 sene vardı. Bahçeli'ye anketler sunulup kendisine MHP'nin baraj sorunu hatırlatıldı. İlaveten bir ABD projesi olan AKP'nin iktidar olabileceği söylendi. Erken seçimin Irak'a müdahale etmek isteyen ABD'nin arzusu olduğu, Kemal Derviş'in yaptığı erken seçim açıklamasıyla bunun ortaya konduğu ifade edildi. Devlet Bahçeli bunların hiçbirini umursamadı. Rahmetli Alparslan Türkeş, birinci eşi Muzaffer Türkeş'in vefatı sonrasında bekarlığına son vermek ve yeni bir evlilik yapmak için partili kurmay heyetini toplayıp istişare etme gereği duyarken, Devlet Bahçeli en temel ülke meselesini bile partili hiçbir arkadaşıyla konuşma gereğini duymadı. Evet, Türkeş özel hayatıyla ilgili bir kararda bile partili arkadaşlarına danışırken Bahçeli vatanın mukadderatını ilgilendiren bir konuda tek başına hareket ediyordu. Ve AKP şampiyon. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli Meral Akşener'i ısrarla partisine davet eder ve İstanbul'dan aday yapar. Seçim sonucu ortaya çıkar. AKP %34 ile tek başına iktidar, yani şampiyondur. CHP dışında MHP dahil koalisyon partilerinin tamamı barajı aşamayıp küme düşer. Bu şekilde Türkiye'de yeni bir döneme yelken açılır. Ülkenin 1/3'ünün oyunu alan AKP, seçim sisteminin avantajı ile ülkenin mukadderatına tek başına hakim olur. Buradan bakınca Devlet Bahçeli'nin tarihsel sorumluluğu büyük. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ı TBMM'ye sokmak için anayasa ve diğer yasaları çiğneyen Deniz Baykal da vebal altında. Kuşkusuz Baykal'ın oradaki hesabı Tayyip Erdoğan rüzgarını dindirmek ve halkın gözünde bitirmekti. Baykal'ın hesabı. Partisi iktidardayken kendisinin yasaklı olması Erdoğan'ı daha da büyütür diye endişelendi. Bu sebeple YSK'nın Siirt Tiyatrosu'nu oynamasına olur verdi. Deniz Baykal'ın bir dönem bakanlarından olan komşum İrfan Gürpınar'ın konuya dair söyledikleri şudur. Deniz Bey, Abdullah Gül'ü Tayyip Erdoğan'dan daha becerikli zannediyordu. Erdoğan'ın önünü açarsak gelir her şeyi berbat eder ve temelli giderler diye düşündü. Amacı Erdoğan'ı bir an önce yıpratıp umut adam olmaktan çıkarmaktı, ama olmadı. Ters tepti. Eğer Deniz Bey Tayyip Erdoğan'ın önünü açmasa, AKP içinde Başbakan Abdullah Gülcüler ve Genel Başkan Tayyipçiler diye bir bölünme olacaktı. İki isim arasındaki ayrışma ve rekabet, Avrupa Birliği bağlamında yapılan görüşmelerde bile görülmüştü. Deniz Baykal farkında olmadan verdiği kararla AKP'yi bölünmekten kurtarıp bütünleştirdi. Rejimle hesaplaşma. AKP'nin iktidar olmasıyla dalgalanmalar başladı. Rejimle hesaplaşma adına bazı adımlar atıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda AKP'li biri değil de Ahmet Necdet Sezer'in olması onları frenliyordu. Sezer'in oradaki varlığı TSK'nın kendini güvencede hissetmesi demekti. O gün yürürlükte olan yasalara göre Cumhurbaşkanı'nın onay vermeyeceği bir askerin emekli edilmesi mümkün değildi. AKP bu süreçte Türkiye'deki asker korumalı laik cumhuriyeti ve onun koruyucusu TSK'yı etkisiz kılma adına dış dinamiklerden yardım talep etti. 2003'ün başlarında Irak'a müdahale olayındaki tezkere reddini hükümet yerine TSK'ya ciro eden ABD bu konuda AKP'ye destek oldu. TSK'yı etkisizleştirme. Aynı şeyi Avrupa Birliği yaptı. AKP bu şekilde mevzi kazandı. Avrupa Birliği bu dönem AKP için her kapıyı açan altın anahtardı. Onlarca yıl boyunca sövdükleri AB'ye giriş müzakerelerine başlanması cennete gidiş bileti misali sunuldu ve güpegündüz havai fişekler patlatıldı. Hem toplumu sahte vaatlerle uyutmak hem de milli kurumları AB'yi bahane ederek etkisizleştirmek istiyorlardı. Bugün itibariyle artık kanıtlıdır. AKP'nin o süreçte Avrupa Birliği diye yırtınıp çırpınması iktidarına en büyük engel gördüğü TSK'yı etkisiz kılmak adınaydı. Tam o günlerde TSK'nın üst katlarındaki bazı komutanların ailevi ve parasal konularda ciddi açıkları olduğu ve bunların hükümetin eline geçtiği bilgisi Ankara'da dillere düştü. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ardından gündem yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. AKP Abdullah Gül'ü aday gösterdi. Muhalefet ve hukukçular Gül'ün seçilmesi için TBMM'de 367 milletvekilinin hazır bulunması gereğini gündeme getirdi. Bu tartışmalarla yapılan seçim sonrası Abdullah Gül meclisten 353 oy aldı. Konu CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi Abdullah Gül için yapılan oylamayı iptal ederek 367 milletvekili oylamada hazır bulunmalı tezini onayladı. Tam bu süreçte çok tuhaf bir gelişme oldu. Genelkurmay gece yarısı muhtıra verdi. Yaşar Büyükanıt'ın sonradan bizzat ben kaleme aldım dediği muhtıra metni şöyleydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta laiklik olmak üzere temel değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevrelerin bu gayretlerini son dönemde arttırdıkları müşahede edilmektedir. Uygun ortamlarda ilgili makamların sürekli dikkatine sunulmakta olan bu faaliyetler, temel değerlerin sorgulanarak yeniden tanımlanması isteklerinden, devletimizin bağımsızlığı ile ulusumuzun birlik ve beraberliğinin simgesi olan milli bayramlarımızı alternatif kutlamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu faaliyetlere girişenler halkımızın kutsal dini duygularını istismar etmekten çekinmemekte, devlete açık bir meydan okumaya dönüşen bu çabaları din kisvesi arkasına saklayarak asıl amaçlarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Özellikle kadınların ve küçük çocukların bu tür faaliyetlerde ön plana çıkarılması, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yürütülen yıkıcı ve bölücü eylemlerle şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır. Bu bağlamda Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile aynı günde Kur'an okuma yarışması tertiplenmiş, ancak duyarlı medya ve kamuoyu baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiştir. 22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımıyla o saatte yataklarında olması gereken ve yaşlarıyla uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş, küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur. Ayrıca Ankara'nın Altındağ ilçesinde kutlu doğum şöleni için ilçede bulunan tüm okul müdürlerine katılım emri verildiği, Denizli'de il müftülüğü ile bir siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğrencilerinin başları kapalı olarak ilahiler söylediği, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer beldesinde 4 cami bulunmasına rağmen Atatürk İlköğretim Okulu'nda kadınlara yönelik vaaz ve dini söyleşi yapıldığı yolunda haberler de kaygıyla izlenmiştir. Okullarda kutlanacak etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönergelerinde belirtilmiştir. Ancak bu tür kutlamaların yönerge dışı talimatlarla yerine getirildiği tespit edilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı'nca yetkili kurumlar bilgilendirilmesine rağmen herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı gözlemlenmiştir. Anılan faaliyetlerin önemli bir kısmının bu tür olaylara müdahale etmesi ve engel olması gereken mülki makamların müsaadesiyle ve bilgisi dahilinde yapılmış olması meseleyi daha da vahim hale getirmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Cumhuriyet karşıtı olan ve devletimizin temel niteliklerini aşındırmaktan başka amaç taşımayan bu irticai anlayış, son günlerdeki bazı gelişmeler ve söylemlerden de cesaret almakta ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir. Bölgemizdeki gelişmeler din ile oynamanın ve inancın siyasi bir söyleme ve amaca alet edilmesinin yol açabileceği felaketlerin ibret alınması gereken örnekleriyle doludur. Kutsal bir inancın üzerine yüklenmeye çalışılan siyasi bir söylem veya ideolojinin inancı ortadan kaldırarak başka bir şeye dönüştüğü ülkemizde ve ülke dışında görülebilmektedir. Malatya'da ortaya çıkan olayın bunun çarpıcı bir örneği olduğu ifade edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağdaş bir demokrasi olarak huzur ve istikrar içinde yaşamasının tek şartının devletin anayasamızda belirlenmiş olan temel niteliklerine sahip çıkmaktan geçtiği şüphesizdir. Bu tür davranış ve uygulamaların Sayın Genelkurmay Başkanı'ndan 12 Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği, Cumhuriyet rejimine sözde değil, özde bağlı olmak ve bunu davranışlarına yansıtmak ilkesiyle tamamen çeliştiği ve anayasanın temel nitelikleriyle hükümlerini ihlal ettiği açık bir gerçektir. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorumların kesin olarak karşısındadır. Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerekir. Özetle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Muhtıranın istismarı. Muhtıra amiyane tabirle bomba tesiri yaptı. AKP Cemil Çiçek aracılığıyla bu muhtıraya cevap vererek posta koydu ve ardından erken genel seçim kararı aldı. Verilen muhtırayı AKP şöyle istismar etti. Çankaya Köşkü'ne eşinin başı örtülü olan biri çıksın istemiyorlar. Yapılan propaganda fazlasıyla etkisini gösterdi ki bizzat Bülent Arınç'ın ifadesiyle o istismar ve imaj AKP'ye ilave olarak 15 puana yakın oy getirdi. Evet, AKP bu mağduriyet fotoğrafının katkısıyla neredeyse iki kişiden birinin oyunu almıştır. Tuhaf olan şudur, 2007'den bugüne 10 yıl geçmiştir. Yaşar Büyükanıt bu mıhtıranın bizzat kendisi tarafından kaleme alındığını Mehmet Ali Birand'ın programında itiraf etmiştir. Büyükanıt'a neden dokunulmuyor? Öyleyken ona asla dokunulmamıştır. Neden? Düşünün Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda yapılmayan yani olmayan darbe iddiaları yüzünden yüzlerce general ve subay sadece üstünün verdiği emirle askeri seminere katıldı diye darbe ithamı yapılarak tutuklanıp yargılanırken Yaşar Büyükanıt üstelik kendisi muhtıra metnini ben kaleme aldım ve genelkurmay sitesine koydurdum demesine rağmen bırakın tutuklanmayı hakkında dava dahi açılmamıştır. En ilginci Tayyip Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın muhtırası için hayır o muhtıra değildi diyebilmiştir. Bunlar normal şeyler değildi. Lamıcımı yok bu işin perde gerisinde çok şey vardı. Nitekim Yaşar Büyükanıt ile Tayyip Erdoğan'ın o süreçte Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikili görüşme hala sırdır. İlginçlik Tayyip Erdoğan'ın o buluşmayla ilgili şu sözleri etmesidir. Sayın Büyükanıt o görüşmeyle ilgili konuşursa ben de bildiklerimi anlatırım. Bu açıktan sus ikazı yapmak değil midir? Bütün Türkiye ve dünyanın muhtıra diye tanımladığı bir teşebbüse Tayyip Erdoğan niçin hayır o muhtıra değil demiştir? 7. ayrımın sonu. Sayfa 88.